Ayrım 12. 2 dakika kuralı. Robert Grace, sayfa 131. 17. kısım. Pollard Holman'a yardımcı olmayı neden kabul ettiğinden emin değildi ama Simi Valley'e gitmek için acele etmiyordu. Westwood 6 derece daha serinde ve oğlanlar kamptan eve döndüklerinde onlarla annesi ilgilenecekti. Bu ömrünün geri kalan kısmında bir gün izin yapmaya benziyordu. Pollard kendisini şartlı tahliye edilmiş biri gibi hissetti. Stan'in donut dükkanına girdi ve sade, üzerine süsler serpiştirilmemiş, jölesiz, şekerlemesiz, çikolatasız, erimiş şekerin ve ılık yağın ipeksi tadını bozacak hiçbir şey olmayan, Amerika'ya özgü, ortası yuvarlak, üzeri glase gerçek bir donut ısmarladı. Bir süs balığının bowling topuna ne kadar ihtiyacı varsa, Pollard'ın kıçının da donata o kadar ihtiyacı vardı aslında. Ama bürodan ayrıldığından beri Stan'in yerine uğramamıştı. Pollard Westwood'daki ofiste çalışırken, o ve April Sanders adındaki ajan haftada en az iki kere Stan'in yerine kaçarlardı. Buna donut molası almak adını vermişlerdi. Tezgahın arkasındaki kadın raftan aldığı donatı vermek isteyince tavadaki taze donatlar çıkmak üzere olduğu için Pollard beklemeyi tercih etti. Beklerken Holman'ın dosyasını okumak üzere dışarıdaki masalardan birine gittiğinde yine Holman'ı düşündüğünü fark etti. Holman daima önemli bir adam olmuştu. Fakat Pollard'ın tutukladığı Holman 15 kilo daha zayıf, gür saçlı, yanık tendi ve ciddi miktarlarda kullandığı uyuşturucudan cildi bozulmuş bir adamdı. Ama artık bir suçluya benzemiyordu. Şimdi 40 küsür yaşlarında şansları yaver gitmeyen adamları andırıyordu. Pollard polislerin Holman'ın sorularını ellerinden geldiğince yanıtladıklarını ama onun gerçekleri kabul etmeyi istemediğini düşünüyordu. Phoebe'de çalıştığı dönemlerde acılı ailelerle uğraşmıştı ve bu ailelerin hepsi de korkunç kayıplarıyla ilgili sorulara verilecek uygun cevaplar olmayacağını anlamışlardı. Suçluların sorgulanmalarının temel gerçeği soruların tümünün yanıtlanamayacağıydı. Herhangi bir polisin en büyük beklentisi olayda ilerleme kaydedilmesini sağlayacak yanıtların alınabilmesiydi. Pollard en sonunda Holman'ın zarfına dönüp yazıları okudu. Batı Hollywood'daki spor salonlarından birinde tanışan Anton Marchenko ve Jonathan Parsons 32 yaşındaydılar. İşsizdiler ve yalnızlığı seviyorlardı. İkisi de evli değildi, sevgilileri de yoktu. Parsons yeni yetme bir kaçak olarak Los Angeles'a sürüklenmiş bir Teksaslıydı. Marchenko bir Ukrayna göçmeni olan ve gazetelere göre hem polislerle işbirliği yapan hem de şehri dava edeceği tehditlerini savuran annesi tarafından büyütülmüştü. Marchenko ve Parsons ölmeden önce Hollywood'daki Beach Canyon'da bir bungalovu paylaşıyorlardı. Polis evlerinde 12 tabanca, 6000'i aşkın mermi, geniş bir savaş sanatları video koleksiyonu ve 910 bin dolar nakit para bulmuştu. Marchenko ve Parsons'ın 13 bankayı soydukları dönemlerde Pollard çalışmıyordu ama onlarla ilgili haberleri takip etmiş ve haberleri izlerken heyecanlanmıştı. Onların banka soygunlarını okumak Pollard'ı çalışırken hissettiği aynı gergin enerjiyi de doldurmuştu. Pollard yıllardır kendisini ilk kez gerçek hissetmiş ve Marty'yi düşündüğünü fark etmişti. Ölümünden beri Pollard'ın yaşamı, fatura yığınları ve çocuklarını tek başına yetiştirme çabası arasına sıkışmıştı. Babalarını kaybeden çocukların annelerini de dadılarla ve kreşlerle kaybetmeyeceklerine dair kendisine söz vermişti. Bu özellikle çocuklar büyüyüp masrafları artarken onu güçten düşüren ve kararsız kalmasına yol açan bir taahhüttü. Şimdi ise Marchenko ve Parsons'la ilgili haberleri okumak onu canlandırmıştı. Marchenko ve Parsons 9 aylık bir sürede her defasında aynı yöntemle 13 banka soygunu gerçekleştirmişlerdi. Bir işgal ordusu gibi son hızla bankaya giriyorlar, herkesi zorla yere yatırıyorlar ve veznedarların çekmecelerini boşaltıyorlardı. Bir tanesi veznedarlarla ilgilenirken diğeri de şube müdürünü bodrumdaki kasayı açmaya zorluyordu. Holman'ın kopyaladığı haberler güvenlik kamerasının çektiği, silahlarını sağlayan, siyah komando giysili iki bulanık figürü de kapsıyordu. Ancak tanıklar tarafından verilen tarifler pek belirgin değildi ve ölene kadar ikisinin de kimlikleri saptanamamıştı. 8. soygunlarına kadar hiçbir tanık onların kaçarken kullandıkları yabancı marka açık mavi küçük arabanın tarifini vermemişti. Açık mavi bir Toyota Corolla olduğunun doğrulandığı 10. soyguna kadar arabayı ikinci kez tarif eden olmamıştı. Pollard bunu öğrendiğinde banka timinin kutlama için ellerini birbirlerine vurduklarını tahmin ederek gülümsedi. Profesyoneller her soygunda ayrı bir araba kullanırlardı. Aynı arabanın kullanılması bu heriflerin şanslı birer amatör olduklarının bir göstergesiydi. Şansa dayalı bir iş yaptığınızda şansınızın bir gün sona ereceğini bilirdiniz.
Donatlar hazır bayan, donatlarınız hazır.
Pollard başını kaldırıp baktı. Ne?
Sıcak donatlar hazır.
Pollard dosyaya o kadar dalmıştı ki zamanın nasıl geçtiğini unutmuştu. İçeri giderek bir kupa sade kahveyle birlikte donatlarını aldı ve okumaya devam etmek üzere masasına gitti. Marchenko ve Parsons 13. soygunlarında şanslarını kaybetmişlerdi. 13. silahlı banka soygunu teşebbüsüyle Culver City'deki Kaliforniya Merkez Bankası'na girdiklerinde LAPD'ye bağlı özel hırsızlık birimi dedektiflerinin, özel inceleme birimi memurlarının ve devriyelerin Los Angeles şehir merkezinden Santa Monica'nın doğu kıyısına kadar 4,5 kilometrelik bir koridoru izlediklerinden habersizdiler. Marchenko ve Parsons bankaya girdiklerinde 5 veznedarda sessiz alarmlarına basmışlardı. Haberde olayın ayrıntılarına girilmemiş olsa da Pollard o andan itibaren olanları biliyordu. Bankanın güvenlik şirketi izleme timini alarma geçiren LAPD'ye haber vermişti. Tim otoparkta pozisyon almak üzere bankada toplanmıştı. Bankadan ilk olarak Marchenko çıkmıştı. Böyle durumlarda soyguncu 3 tipik hamle yapardı, teslim olurdu, kaçmaya çalışırdı veya bankaya kaçar ve pazarlıklar başlardı. Marchenko bunlardan hiçbirini seçmemişti. Ateş açmıştı. İzleme timleri -5.56 milimetrelik tüfeklerle silahlanmışlardı. Karşı ateş açarak Marchenko ve Parsons'ı olay yerinde öldürmüşlerdi. Pollard son yazıyı bitirdiğinde donatının soğuduğunu fark etti, bir ısırık aldı. Soğuk olsa da çok lezzetliydi fakat buna pek dikkat etmedi. Dört polisin öldürülmeleriyle ilgili yazılara göz gezdirdikten sonra LAPD'nin raporlarında Marchenko ve Parsons'la ilgili kapak sayfasına benzer bir şey buldu. Bu Pollard'ın ilgisini çekti. Bu tür raporlar dedektiflik bürosundan gelirdi ama Richard Holman devriye gezen üniformalı bir polisti. LAPD dedektifleri devriyelerinden araştırmalarına yardımcı olmalarında ve soygunun ardından sokakta birebir soruşturma yapmalarında yararlanırlardı. Ama bu işler rapor veya tanık ifadesi gerektirmezdi ve devriyeler soygundan sonraki ilk ve ikinci günden sonra olaya nadiren karışırlardı. Marchenko ve Parsons öleli 3 ay olmuştu ve soygunlarda elde ettikleri paralar bulunmuştu. Ancak Pollard yanıtları kolaylıkla öğrenebileceğini biliyordu. Tim'deki dönemlerinden tanıdığı bazı hırsızlık dedektifleri vardı, onlara sormaya karar verdi. Pollard dedektiflerin adlarını hatırlamak için biraz düşündükten sonra şu andaki görevlerini öğrenmek için LAPD'yi aradı. Sorduğu ilk iki dedektif emekli olmuştu fakat üçüncüsü Bill Fitch şu anda Parker Center'da görevli seçkin özel hırsızlık biriminde çalışıyordu. Fitch telefona geldiğinde kimsiniz diye sordu. Fitch onu hatırlamamıştı. Catherine Pollard, FBI'ın banka timinde çalışıyordu. Birkaç yıl evvel birlikte çalışmıştık. Pollard Fitch'le birlikte çalıştıkları birkaç seri haydutun adını sayıverdi. Soyguncu Major League, soyguncu Dolly Parton, çocuk hırsızlar, seri soyguncuları haklarında konuşulmasını kolaylaştırmak için henüz kimlikleri belirlenmeden önce lakaplar takılmıştı. Soyguncu Major League daima Dodgers şapkası takardı. Pollard'ın ilgilendiği iki kadın banka soyguncusundan biri olan soyguncu Dolly Parton son derece büyük göğüslü eski bir striptizciydi ve çocuk hırsızlar ufak insanlardan müteşekkil bir takımdı. Fitch, "Oh, tabii seni hatırlıyorum, işten ayrıldığını duydum," dedi.
"Doğru, dinle, sana Marchenko ve Parsons'la ilgili bir soru soracağım, bir dakikan var mı?"
öldüler. Biliyorum, hala olay üzerinde çalışıyor musunuz? Fitch duraladığında Pollard bunun iyiye işaret olmadığını anladı. FBI ve LAPD'nin banka timleri harika bir işbirliğinin keyfini çıkartırlarken kurallar sivil vatandaşlarla bilgileri paylaşmamanız gerektiğini belirtirdi. Fibe mi döndün?
Hayır, özel bir araştırma yapıyorum.
Özel araştırma ne anlama geliyor? Kimin için çalışıyorsun?
Hiç kimse için çalışmıyorum. Bir arkadaşım için araştırma yapıyorum. Geçen hafta öldürülen 4 polisin Marchenko ve Parsons olayı üzerinde çalışıp çalışmadıklarını öğrenmek istiyorum.
Pollard, Fitch'in ses tonundan telefonun diğer ucunda gözlerini devirdiğini neredeyse görebiliyordu. Aa, şimdi anladım. Holman'ın babası. Bu adam gerçek bir baş belası olmaya başladı.
O oğlunu kaybetti.
Dinle, bu işe nasıl bulaştın? Fitch güldü ama gülmesi bir anda bir şalter indirilmiş gibi kesildi. Holman'ın neden bahsettiğini bilmiyorum ve sorularını yanıtlayamam. Sen sivilsin.
Holman bana oğlunun karısına bir şey üzerinde çalıştığını söylediğini anlattı.
Marchenko ve Parsons öldü. Beni bir daha aramayın. Eski ajan Pollard.
Pollard'ın kulağındaki telefonda hat kesildi. Pollard kapanan telefonla oturup yaptıkları konuşmayı tekrar düşündü. Fitch sürekli olarak Marchenko ve Parsons'ın öldüklerini tekrarlamıştı ama soruşturmanın sürdüğünü de yatsımamıştı. Pollard bunun sebebini merak etti. Cevabı nasıl bulabileceğini bildiğini düşünüyordu. Cep telefonunu yeniden açtı ve April Sanders'ı aradı.
''Özel ajan Sanders,
nerede olduğumu tahmin et.''
Sanders sesini alçalttı. Kişisel bir görüşme yaparken sesini alçaltmak gibi bir huyu vardı. Martin'in ölümünden beri konuşmamışlardı ve Pollard Sanders'ın değişmediğine memnun olmuştu.
Oh aman tanrım, gerçekten sen misin?
Ofiste misin?
Evet ama fazla kalmayacağım. Sen burada mısın?
Üzerinde adın yazılı bir düzine donatla Stan'in yerindeyim. Aşağı birisini gönder.
Westwood'daki federal binası Los Angeles ve çevre ilçelerde hizmet veren 1100 FBI ajanının merkeziydi. Binlerce metrekareye yayılan otoparkın arasında Amerika'nın en pahalı arazilerinden birinin üzerine çelik ve camdan inşa edilmiş tek bir kuleydi. Ajanlar sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin ofisleri konuta çevirmesi halinde iç borçlarını ödeyebileceği konusunda şaka yaparlardı. Pollard arabasını sivillere ayrılmış bölgeye park ettikten sonra refakatçisini beklemek üzere lobideki güvenlik istasyonundan geçti. Pollard asansöre binemez ve FBI tarafından işgal edilen 8 kattan birine çıkmak için asansörün düğmelerine basamazdı. Ziyaretçiler ve ajanlar asansör hareket etmeden önce güvenlik kartlarını geçirmek ve geçerli bir rozet numarası girmek zorundaydılar. Birkaç dakika sonra asansörlerden birinin kapısı açıldı ve asansörden sivil bir görevli çıktı. Adam Pollard'ı Stan'in kutusundan tanıdı ve kapıyı tuttu.
Bayan Pollard, benim.
Bankalara gidiyorsunuz değil mi?
Evet.
Bankalar resmi olarak Federal Soruşturma Bürosu Los Angeles Saha Ofisi banka timi olarak bilinirdi. Ama orada çalışan ajanlar oraya bankalar adını vermişti. Pollard'ın refakatçisi onu 13. kata çıkardı ve şifreyle açılan bir kapıdan içeri soktu. Pollard 8 yıldır o kapıdan geçmemişti, oradan hiç ayrılmamış gibi hissetti. Banka timi deniz yeşili paravanlarla ayrılmış geniş bölmelerin bulunduğu modern bir ofisi işgal ediyordu. Ofisler derli toplu, temiz ve ortaktı. Duvarlarda Los Angeles'ın en çok aranan banka soyguncularının fotoğrafları olmasa mekanın bir sigorta şirketine veya bir Fortune 500 şirketine ait olduğu düşünülebilirdi. Birisi en çok aranan 3 suçlunun üzerine not kağıtları yapıştırıp onlara Larry, Moe ve Curly adlarını vermişti. Los Angeles ve çevresindeki 7 ilçede her yıl ortalama olarak 600'ü aşkın banka soygunu gerçekleştiriliyordu. Bu da her iş günü yılda 52 haftadan günde 3 banka soygunu yapıldığı anlamına geliyordu. Banka soyguncuları bankaların çoğunlukla kapalı olduğu cumartesi ve pazar günleri dinlenirlerdi. O kadar çok banka soyuluyordu ki 10 özel ajanın çoğu daima dışarıda oluyordu ve bugün de durum farklı değildi.
Pollard içeri girdiğinde sadece 3 kişinin olduğunu gördü. Kel, açık tenli Afrikalı Amerikalı olan Bill Cecil, Pollard'ın tanımadığı bir ajanla hararetli bir konuşma yapıyordu. Cecil, April Sanders'ın ileri atıldığını görünce gülümsedi. Paniğe kapılmışa benzeyen Sanders, dudak okuyucuların kendisini gözetleme olasılığına karşı ağzını eliyle kapattı. Sanders ileri derecede paranoyaktı. Telefon görüşmelerinin dinlendiğine, elektronik postalarının okunduğuna ve kadınlar tuvaletinde dinleme cihazı olduğuna inanırdı. Erkekler tuvaletinin de dinlendiğini düşünüyordu ama bu onun sorunu değildi.
''Seni uyarmalıydım, Leeds burada.'' diye fısıldadı.
''Pollard, fısıldaman gereksiz. Benim Leeds'le bir sorunum yok.''
''Şşşt! Hiç kimse dinlemiyor April.''
Etraflarına bakındıklarında Cecil ve ortağının kulak kabarttıklarını görünce Pollard güldü.
''Kes şunu koca Bill.''
Koca Bill, Cecil yavaşça ayağa kalktı. Cecil uzun boylu bir adam değildi. Eni geniş olduğu için koca Bill deniyordu. Leeds'in dışındaki herkesten uzun süredir banka timindeydi.
''Seni görmek güzel bayan. Çocuklar nasıl?''
Cecil Pollard'a daima bayan diye hitap etmişti. Pollard ekibe ilk katıldığında Leeds şimdi olduğu gibi parlak olduğu kadar da kabus gibi bir şefti. Cecil Pollard'ı kanatlarının altına almış, ona öğütler vermiş, teselli etmiş ve Leeds'in titizlik gerektiren talepleriyle nasıl başa çıkacağını öğretmişti. Cecil Pollard'ın hayatında tanıdığı en şefkatli insanlardan biriydi.
''İyiler Bill, teşekkürler, şişmanlıyorsun.''
Cecil donut kutusuna dikkatle baktı. ''Daha da şişmanlayacağım. Umarım bunların bir tanesinde benim de adım vardır.''
Pollard, Cecil ve kendisini Kevin Delaney diye tanıştıran ortağına kutuyu tuttu. Leeds köşeyi dönüp gelirken hala gevezelik ediyorlardı. Delaney derhal masasına döndü, Sanders da bölmesine gitti. Emekliliği hak kazanmış olan Cecil patronuna gülümsedi.
''Selam Chris, bak kim ziyarete geldi.''
Leeds, mizah duygusundan yoksun uzun boylu kusursuz takım elbiseleri ve seri soyguncuların yöntemlerini çözmekteki ustalığıyla tanınan bir adamdı. Seri soyguncular da seri katiller gibi genellikle aynı yöntemlerle avlanırlardı. Yöntemlerinin belirlenmesi için soyguncuların profillerinin çıkartılmasının ardından bir sonra ne zaman ve nereyi soyacakları ile ilgili tahminlerde bulunulurdu. Leeds efsanevi bir profilciydi. Bankalar onun tutkusuydu ve ekipteki ajanlar onun kendi elleriyle seçtiği çocuklarıydılar. Herkes ondan önce ofise gelir, hiç kimse ondan önce ofisten ayrılmazdı. Ve Leeds ofisten nadiren ayrılırdı. İş yükü korkunçtu ama FBI'ın Los Angeles banka timi bir numaraydı ve Leeds bunu biliyordu. Timle çalışmak bir onurdu. Pollard istifa ettiğinde Leeds bunu kişisel bir başkaldırı olarak algılamıştı. Pollard'ın masasını topladığı gün Leeds onunla konuşmayı reddetmişti. Şimdi onu hangi statüye koyacağını bilemeyerek Pollard'ı inceliyordu ama sonunda başını salladı.
''Merhaba Catherine.''
''Selam Chris. Merhaba demek için uğradım. Nasılsın?''
''Meşgul.''
Leeds odanın karşı tarafındaki Sanders'a baktı.
''Dagan'la birlikte Montclair'e gitmeni istiyorum. Birebirler için yardıma ihtiyacı var. 10 dakika önce çıkmış olmalıydın.''
Birebirler muhtemel tanıkların yüz yüze sorgulanmasıydı. Şüphelilerin veya arabalarının tarifini verebilecekleri umuduyla yerel dükkan sahipleri, işçiler ve yayalar sorgulanırlardı. Sanders bölmesinin tepesinden baktı.
''Gidiyorum patron.''
Leeds Cecil'e dönüp saatini hafifçe vurdu. ''Toplantı, gidelim.'' Cecil ve Delaney telaşla kapıya yöneldiler ama Leeds Pollard'a döndü.
''Kart için teşekkür ederim, teşekkürler.''
''Duyduğumda üzüldüm.''
Leeds'in karısı 3 yıl önce Marty'den tam 2 ay sonra ölmüştü. Pollard bunu duyduğunda kısa bir not yazmıştı. Leeds cevap vermemişti.
''Seni görmek güzeldi Catherine. Umarım hala doğru kararı verdiğini düşünüyorsundur.''
Leeds Pollard'ın cevap vermesini beklemedi. Kiliseye giden bir mezar kazıcısı gibi Cecil ve Delaney'in peşinden giderek kapıdan çıktı. Pollard donutları Sanders'ın bölmesine götürdü.
''Tanrım, bazı şeyler hiç değişmiyor.''
Sanders kutuya uzandı.
''Keşke ben de kıçım hakkında aynı şeyi söyleyebilseydim.''
Güldüler ve o anın keyfini çıkardılar ama sonra Sanders kaşlarını çattı.
Lanet olsun, Leeds'in dediğini duydun. Üzgünüm Kat, gitmek zorundayım.
Dinle, yalnızca donut getirmek için uğramamıştım. Bazı bilgilere ihtiyacım var.
Sanders kuşkulanmışa benziyordu ve yine sesini alçaltmıştı.
Yiyelim, yemek konuşmalarımızın anlaşılmasını engeller.
Evet, yiyelim. Kutudan birkaç donut çıkardılar.
Pollard, Marchenko ve Parsons dosyasını kapadınız mı dedi.
Sanders ağzı dolu konuştu. Onlar öldü dostum. O adamlar buz gibiydiler. Neden Marchenko ve Parsons hakkında bilgi edinmek istiyorsun?
12. ayrımın sonu. Sayfa 140.